Şimdi de Yavuz Orhan'dan aldığımız Türkiye yorumlarını sunuyoruz sizlere. Sayın Yavuz Orhan, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesi son gelişmeye değinelim. Bu ziyaretten neler bekleniyor? Bir de bu bağlamda Rıza Saraf'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanıp yargılanma sürecine girmesiyle ilgili olarak son gelişmeleri alalım. Türkiye'ye yansıması olabilir mi? Olursa nasıl olur?
Rıza Zarraf'la başlayalım çünkü Rıza Zarraf meselesi Türkiye'de belli bir kesimde ciddi bir heyecan yarattı. Hatırlamak lazım. 17 Aralık operasyonunda en çok üzerinde konuşulan isim de 33 yaşındaki İran asıllı iş adamı. Türkiye'de birçok bakanla ilişkisi var ve o operasyonda bakan çocukları gözaltına alınmıştı, iş adamları gözaltına alınmıştı, Rıza Zarraf da gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk iddiaları vardı, ayakkabı kutularında paralar vardı. Bu çerçevede herkes bu yargılamanın sonucunu bekliyordu, ne olacak diye. Cemaatle hükümet arasında ciddi kavga o dönemde başladı. Savcılar, hakimler değişti, polisler değişti. Sonrasında Rıza Zarraf ve bakan çocukları cezaevinden çıktılar ve ardından da bir savcı takipsizlik kararı verdi bütün bu iddialarla ilgili olarak. Halbuki birçok telefon kaydı vardı ortada. Halbuki tapeler ortalığa yayılmıştı. Buna rağmen bir takipsizlik kararı verildi. Bakanlarla ilgili de meclise giden soruşturma komisyonları raporları orada da aklandılar. İktidar oylarıyla birlikte Yüce Divan'a gitmekten kurtuldular. Herkes tabii bir hakim karşısına çıkıp o iddialarla ilgili Rıza Zarraf'ın ne söylediğini merak ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutuklama kararı da bu merak nedeniyle heyecan yarattı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı Zarraf. İlk soru şuydu, Zarraf ambargoya karşı İran lehine hareket etmiş iken, o dönemde de Amerika Birleşik Devletleri bu organizasyona karşı çıkmışken neden Amerika'ya gitti? Herkesin kafasında en önemli soru buydu. Buna ağırlıklı olarak yanıt bir danışıklı dövüş gibi görünüyor. Yani Rıza Zarraf hem İran tarafından hem Türkiye tarafından bir takım sıkıntılarla karşılaşıp Amerika'ya gitmeyi tercih etti ve itirafçı olacak, o döneme ilişkin bir takım notları aktaracak diye. Peki bu Türkiye siyasetini etkiler mi? Uzmanların birçoğu bunun etkileyeceğini, bu sürecin Türkiye'de siyaseti, iç siyasette etkileyeceğini düşünüyor. Nedeni de şu, ciddi bir para akışı var. Bütün dünyada dolanan bir para. Zaten kara para aklamayla suçlanıyor. 75 yılda hapis cezası isteniyor ilk ön iddianamede. Bu çerçevede o para hareketinde bir takım Türk iş adamlarının ya da politikacılarının isminin de mahkeme safahatında geçmesi muhtemel gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de zaten bir ekibi gönderiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. 3 milletvekilinden oluşan. Yani 4 Nisan'da Rıza Zarraf hakim karşısında çıkacak. Ama tabii asıl dava o zaman başlamayacak. Yine de itirafçı olup olmayacağı, Amerika Birleşik Devletleri'yle bir anlaşmaya gidip gitmeyeceği ve sonrasında nasıl yargılanacağına ilişkin bize işaretler vermiş olacak. 4 Nisan'a kadar Ankara'nın gözü Miami'de diyebiliriz. Miami'de Rıza Zarraf'ın yargılanacağı davada. Şimdi Rıza Zarraf meselesi Türkiye tarafında da ciddi tartışmalar yarattı. Mesela hükümete yakın gazeteler, televizyonlar ağız birliği etmişçesine canım ne olmuş, bizimle ne alakası var, gitmiş orada varsa suçu da cezalandırılsın dediler ama Hürriyet gazetesinin bunu manşetten iki gün duyurmasında Amerika'nın derin devletinin Türkiye'ye yönelik bir darbesi, bir operasyonu olarak değerlendirdiler. Hemen hepsi aynı değerlendirmeyi yaptı. Hatta Doğan grubunun da bu operasyonun medya ayağını oluşturduğunu iddia ettiler. Basın üzerinden de ciddi bir kavga çıktı. Yani bir
hatta bu arada paralelcilerin evet, işidir ya da paralelciler bu işin içinde vardır şeklinde tam, iddialar da vardı değil mi?
Geliyordum. Evet, tam da ona geliyordum. Yani bu rahatsızlığın ifadesiydi aslında. Ancak bu rahatsızlığı ifade ederken Zarraf'a da sahip çıkmadılar. Bunu not olarak düşmek istedim. Aynı zamanda cemaate yakınlığıyla ilgili de bir takım söylemlerde bulundular. İşte cemaatin şu adamıyla savcı şöyle işler yapmış, böyleymiş gibi bir takım değerlendirmeler yaptılar. Orada bir takım senatörlerle cemaat yakın ilişki içinde, işte bu savcı da onlarla yakın ilişki içinde, bu da cemaatle ilişkisini gösterir. Cemaatin Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devletiyle birlikte bir organizasyonu biçiminde sunulduğunu söyleyebiliriz.
Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin yargı sistemi, adaleti ya da istihbaratı bu derece zayıf mı ki bir cemaatin ya da bir toplumun bulguları üzerinden hareket etsin ya da istekleri üzerinden hareket etsin?
Şahsi düşüncem böyle bir şey söz konusu değil. Ancak Türkiye'de kamuoyuna bir şekilde satılması lazım ve bu yöntemi seçtiklerini düşünüyorum. Ama tabii bu ne kadar geçerli olacak? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. O davada neler konuşulacak? CC1, CC2, CC3 diye ismi yazılmayan 6 tane sorumludan bahsediliyor. Onlar kimler? Türkiye'de bir bağlantıları var mı? Halk Bankası Genel Müdürü'nün o dönemdeki ya da Halk Bankası'nda bu organizasyonu yapan, ambargoyu delmeye yönelik organizasyonu yapan o dönemin Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın bu işlerde, bu davada adı geçecek mi? Bütün bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şimdi asıl mesele şu. İran konusunda ambargo uygulanırken birçok şirket gibi ya da birçok ülke gibi arka kapıdan dolanarak o ambargoyu denen bir takım yöntemler geliştirdi. Bunu başka ülkeler de yapmış olabilir. Türkiye'deki asıl sorun bunu yaparken ortaya çıkan bir fonun belli kişiler tarafından paylaşıldığı iddiası. O iddialara açıklık getirilmediği için bugün Amerika'da görülecek davada her ne kadar Amerika'nın çıkarları korunacak olsa da Türkiye'de oluşan o fonun kimler tarafından paylaşıldığı, varsa böyle bir fon, fon olup olmadığı, sonrasında da kimler tarafından paylaşıldığına ilişkinde bilgi ortaya çıkar mı? Türkiye'de mahkemelerde bir yargılama olmadığı için bu bilgi ortaya çıkmadı ya da insanlar kafalarında bu konuda netleşemediler. İşte o netleşmenin Amerika'da sağlanabileceğine ilişkin bir beklenti oluştuğunu söyleyebiliriz Rıza Zarrab meselesinde. Ama tabii bu aynı zamanda son dönemde Amerika'dan Türkiye'ye yönelik yapılan aleyhte açıklamalarla birleştirilerek bir takım kesimler tarafından Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bir operasyon olarak değerlendiriliyor. Olur mu bilmiyorum ama görüntü olarak beklenti farklı Türkiye'de bu davayı yakından takip edenler açısından diyelim. O da 4 Nisan itibariyle bir şekilde ortaya çıkacak ve sonrasındaki süreci de takip edeceğiz. Aslında Türk-Amerikan ilişkileri zaten gerilimli bir süreçten geçiyordu. Malumunuz PYD meselesinde Türkiye ile Amerika taban tabana zıt düştüler. Suriye politikalarında bir takım gerilimler söz konusuydu. Rıza Zarrab da bunun son unsuru haline geldi. Tam da Cumhurbaşkanı'nın Amerika seyahat programları yapılırken. Cumhurbaşkanı enerji zirvesi için Amerika'ya gidecek. Giderken de Obama ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyordu diplomatlar. Bunu Ankara'dan gelen haberler teyit ediyordu. Ancak o görüşme bir türlü ayarlanamadı. En son Amerikan gazetelerinde çıkan haberler o görüşmenin olmayacağı yönündeydi. Ama hala bugün itibariyle saraydan yapılan açıklamada çalışmaların devam ettiği biçiminde bir duyuru vardı İbrahim Kalın'ın açıklamasında. O görüşme olur mu? Olursa ne konuşulur? Yine uzmanların beklentileri ya da diplomasiyi yakın takip edenlerin beklentileri diyelim. Benim de görüşüm o çerçevede. Görüşme olursa da bir gerilimle bitecek gibi bir görüntü var. O görüşmeye ilişkin Obama'nın kayıtları, uyarıları muhtemelen kamuoyuna da açıklanacak. Olmazsa da niye olmadı diye üzerinde bir tartışma olacak. Yani Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor. Son gün olmasına rağmen işte birkaç saat sonra yola çıkacak. Programı henüz netleşmiş değil. Çavuşoğlu'yla Kerry'nin bir toplantısı vardı. O toplantının sonucunda belki netleşecek. Ama Obama'yla görüşme ihtimali çok zayıf olarak değerlendiriliyor. Tabii Türkiye'deki gelişmelerde herhalde o görüşmeyi engelleyen unsurlar arasında sayılabilir. Son olarak Can Dündar ve Erdem Gül'ün hakim karşısına çıkarılmaları ve davada alınan kararlar aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın tepkileri.
Görüldüğü kadarıyla Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekten bir gerilim yaşanıyor. Bu üst düzeyde de görülüyor ve birçok konuda da konsolosluk düzeyinde de görülüyor. O halde buradan hemen Can Dündar ve Erdem Gül davasına geçelim. Çünkü orada konsoloslar, başkonsoloslar hatta büyükelçiler davanın dinleyicisi, gözlemcisi olarak başvuruda bulunmuşlardı. Yaklaşık 12 kadar ve bunlara çok büyük tepki geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ve bu arada Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da bu konsolosların, büyükelçilerin, başkonsolosların ülkelerine birer nota gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir demeci var. Bunlar başka ülkede olsalardı böyle rahat hareket edemezlerdi. Bu bizim misafirperverliğimizden, kadir şinaslığımızdan kaynaklanmaktadır diye bir açıklaması vardı dünkü gazetelerde. Hem bunu size sormak istiyorum, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de Gül ve Dündar'ın davası 1 Nisan'a ertelendi. Önümüzdeki Cuma günü görülecek.
Evet.
Ve bu davanın kapalı yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MIT'in müdahil olma taleplerinin de kabul edildiği haberi geldi. Bir evet. Değerlendirme alalım genelde.
Bu konsoloslarla başlayalım isterseniz. Çok sayıda ülkenin diplomatı gelip bu davayı izlediler orada. Can Dündar'la birlikte fotoğraf da çektirdiler. Hatta bazılarının sosyal medyadan bir takım mesajları doldu. Destek mesajları. Belli ki Can Dündar'ı ve Erdem Gül'ü hemen her fırsatta bu davayı her fırsatta alandan eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ki Anayasa Mahkemesi'nin kararına da çok ciddi eleştirileri olmuştu. Tanımaması tavsiyesinde de bulunmuştu mahkemenin. Erdoğan bu duruma da belli ki çok kızmış Cumhurbaşkanı ve konsoloslara çok sert çıktı. Başka ülkede olsa böyle davranamazlar ve gereği yapılırdı dedi. Bizim neyse ki işte Kadir Şinaslığımız, misafirperverliğimiz gibi değerlendirmeler yaptı. O konsolosların arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de diplomatı vardı ve bugün itibariyle Amerika'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne bu mesele soruluyor, tepki soruluyor. O tepkiye verdiği yanıt enteresan. Diyor ki John Kirby, dışişleri sözcüsü, evet diyor, biz bu davaları izledik. Temsilcileri de vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve ev sahibi ülkenin siyasi, yargısal ve diğer gelişmelerini izleme ve hakkında rapor hazırlamak tamamen normal, diplomatik prosedürlere uygundur. Bu ilk defa olmadı ve emin olun ki diyor, gerilimi anlatmak açısından, siyasi gerilimi anlatmak açısından önemli bu. Bu tür yargısal prosedürleri izlememiz son defa da olmayacak diyor. Ama bununla da kalmıyor, devam ediyor. Kişisel olarak bu davanın kamu, medya ve diplomatik erişime kapatılarak özel şekilde yapılmasını da esefle karşılıyoruz. Bu esef verici bir durum. Ve üçüncü olarak da benim daha önce söylediğimi duydunuz. Biz Türk hükümetinin kendi anayasasında da korunan adli yargı, yargısal bağımsızlık ve basın özgürlüğüne dahil olmak üzere ifade özgürlüğüne bağlı kalmaları çağrısını yapmaya devam ediyoruz diyor. Yani Cumhurbaşkanı bir dosyada gelip de orada birlikte fotoğraf çektirmeleri uygun değildir, bunu yapamazlar hiçbir ülkede derken Amerika Birleşik Devletleri hemen karşısına açıklama yapıyor. Biz izleyeceğiz, izlemeye devam edeceğiz. Üstelik kapatılması uygun değildir, bunu esefle karşılıyoruz diyor. Çok da sert bir ifade. Sadece onlar değil, diğer konsolosluk görevlileri de izlemeye devam. Hatta bir büyükelçi de vardı orada, Alman büyükelçisi de vardı. Yani Avrupa Birliği'nin de yakın ilgisi var. Şimdi Cumhurbaşkanı bu işin müdahili. Yani Can Dündar ve Erdem Gür'ün cezalandırılmalarını istiyor. Hem de müebbet hapis cezasıyla casusluk yaptılar diyor. Doğrudan avukatının verdiği dilekçe var. MİT de aynı şekilde bu davada casusluk yapıldığı iddiasıyla müdahil olmak istedi. Ve mahkeme bu iki talebi de kabul etti. Bu iki talebi kabul etmekle kalmadı. Savcının kapalı yapılması talebini de kabul etti. Yani biz orada konuşulan hiçbir şeyi dışarıda konuşamayacağız. Dışarıda konuştuğumuz zaman bu suç haline gelecek. 1 Nisan'da aslında en kritik kararlarından birini verecek. Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tutuklu devam etmesi yönündeki talebinin mahkeme tarafından nasıl karşılanacağını biz 1 Nisan'da göreceğiz. 1 Nisan'da da gazeteciler, aydınlar, işte yabancı misyon bir şekilde gelip o davada sonucu görmek için yine Çağlayan Adliyesi'nde olacak. Bu aralar zaten Türkiye'de aydınlar, akademisyenler ve bir takım gazeteciler daha çok buluşma noktası olarak adliyeyi belirliyorlar, adliyede karşılaşıyorlar.
Peki kapalı olacaksa duruşma salonuna giremeyecekler anladığımız kadarıyla, sadece dışarıda
sadece
mı duracaklar?
Sadece dışarıda destek olunabilecek, duruşma salonuna girelim, hatta koridoru da kapatıyorlar. Sadece destek amaçlı, yani moral destek. Onun dışında içeride ne konuşulduğunu dışarıda açıklamaları yasak avukatların ve sanıkların. Sadece aileleri izleyebilecek sanıkların, onun dışında avukatlar olabilecek içeride. Milletvekillerinin de içeride olma talepleri reddedildi.
Ve içeride ne konuşulduğu kesinlikle dışarıya açıklanmayacak. Kamuoya herhangi bir açıklama yapılmayacak bu davanın süreciyle ilgili.
Yapılmayacak, o bir suç. Buna benzer davalar var Türkiye'de. MİT tırları davası mesela onlardan birisi. Orada yargılanan hakimler, savcılar da Yargıtay'da devam ediyor davaları. O davalar devam ediyor ama biz orada ne konuşulduğunu hiçbir şekilde öğrenemiyoruz.
Dilerseniz bir de geçtiğimiz haftadan beri yaklaşık 8-10 gündür gündemde olan Ensar Vakfı konusuna değinelim. Bu konuda gelişmeler var. Bir takım tutuklanmalar var. Ensar Vakfı'nda taciz olayları, erkek çocuklara yönelik taciz olayları gündemin önemli maddeleri olarak birçok basın yayın kuruluşunda yer alıyor. Ancak bazı basın yayın kuruluşları da hiç bu konuya değinmiyor.
Ya da savunmada kalıyorlar diyelim bazı basın yayın organları, öyle söyleyelim.
Ensar Vakfı olayında en son durum nedir?
Bir ülkede kutuplaşma son derece net bir şekilde ortaya çıktığında hiçbir olay hak ettiği gibi de tartışılamıyor. Önce bu notu bir köşeye koyalım. Ensar Vakfı ya da vakıflar diye söyleyelim. Çünkü başka vakıflar da var işin içinde. Yani Karaman'da suçlanan eğitmen başka vakıfta da çalışmış. Başka vakıfta da bu iğrençliğin altına imza atmış. O nedenle vakıflar diye bakarak meseleyi tartışmak lazım. 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında çocuklar yatılı olarak bazı evlere gönderiliyorlar. Vakfa ait evlere. O evlerde denetim var mı? En çok konuşulması gereken mesele bu. Denetim nasıl yapılıyor? O dersleri kim veriyor? Bu çocuklarla kim kalıyor? Kim kontrol ediyor? Bunlara ilişkin bir tartışmadan ziyade Ensar Vakfı, o vakıf, bu vakıf işte içindeymiş de dışındaymış da benzeri hiçbir sonuca ulaşmayacak tartışmalarla yürüdü süreç. Ama bir bölümü de bunu tartıştı, konuştu. Mesela CHP'li milletvekilinin Karaman'a gidip yaptığı incelemeden sonra genel kuruldaki konuşması, bunların hepsi bizim çocuklarımız ve biz bu meseleye el atmak zorundayız biçiminde çok içten, samimi konuşması mecliste AK Parti'nin hayır dediği araştırma komisyonunda kurulmasına neden oldu. Evet, işin içinde Ensar Vakfı var. Ensar Vakfı'nda çalışmış bu eğitmen. 10 çocukla ilgili taciz iddiası var diyelim ve 600 yıla kadar da hapis cezası isteniyor. Başbakan konuşuyor. İşte o adam bunun cezasını mutlaka çekecek. Hepsinin peşinde olacağız, takip edeceğiz ama Ensar Vakfı'nı bu işin içine karıştırmayın diyor. E peki Ensar Vakfı'nı karıştırmayalım, başka vakıfları karıştırmayalım. O vakıfların nasıl denetlendiğini de mi karıştırmayalım? O çocuklar hangi şartlarda nerede kalıyorlar ve kimler tarafından eğitiliyorlar, bunları da mı karıştırmayalım? Şimdi biraz meselenin bu boyutlu konuşulmaya başlandı. Mecliste de bir araştırma komisyonu kuruluyor. O komisyonda benzer vaziyeti konuşacak ve Türkiye'de bu tip evler nasıl açılıyor, kim denetliyor? İnanılmaz denetimsiz bir alan var burada. Herkes iyi niyetiyle, dini duygularıyla ve bazen de ekonomik zorluklarıyla çocuklarını iyi olduğunu düşündüğü, dindar olduğunu düşündüğü bu vakıflara ve vakıfların belirlediği isimlere emanet ediyor. Ve oralardan çıkan sonuçlar da hepimizi utanç içinde bırakıyor. Onun için denetim meselesinin önümüzdeki dönemde çok konuşulacağı bir zaman yaşayacağız. En son Artvin'de çıktı işte. Artvin'de iki tane çocuğa tacizde bulunduğu için bir öğretmen, Kızılay'ın eski başkanı, Ensar Vakfı'nın eski başkanı, orada sosyal olarak önemli bir isim, şu anda cezaevinde. Oğlu avukat savunmayı reddetti. Böyle iğrençliklerle karşılaşıyoruz. Bu iğrençliklerin önüne geçmek için ne yapılmalı? Yasal olarak ne yapılmalı? Vakıflar eğer bu işi yapacaksa nasıl denetlenmeli? Bütün bunların üzerinde yoğunlaşılıyor. Ama ilk tartışmaların ağırlıklı olarak işte dindarlar böyle rezillik yapmazlar, yok efendim bu vakıflar bu rezilliklerin yuvası haline geldi biçiminde böyle karşılıklı, seviyesiz bir tartışmanın içine düştüğünü söyleyelim. Bu tartışmanın bu şekilde yürümesinde her iki tarafın da sorumluluğu olduğunu söyleyelim. Ama önümüzdeki dönemde umuyoruz ki bu utançtan kurtulmak için daha rasyonel bir bakış ve rasyonel bir değerlendirme yapılacaktır. Meclis de bunun en önemli unsurlarından birisi olacak.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim.
Ben teşekkür ederim Tanju Bey.
Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Hoşça kalın. Türkiye yorumlarında Yavuz Orhan'ı dinledik.